ama. Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.
Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 15 günlük bir aradan sonra yine fotoğrafça konuşacağımız yeni bir amada birlikteyiz. Bugün yine her zamanki gibi yanımda bir konuğum var. Gazeteci, fotoğrafçı, sevgili Saner Şen. Saner hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hemen başlamadan önce kısaca senden biraz bahsedelim. 74 doğumlusun.
Evet.
Ve Uludağ Üniversitesi işletme mezunusun.
Evet.
Kısaca fotoğrafa nasıl başladığını, gazeteye nasıl başladığını anlatır mısın?
96 senesinde. Hı hı. O zaman üniversitenin 4. sınıfına başlamıştım. Artık çalışmam gerekiyordu. Tamamen bir tesadüf eseri. Dağcılık kulübünden bir arkadaşım işte aracı oldu. Biraz fotoğraf çekiyorduk. Ve foto muhabiri kadrosuna ihtiyaç vardı Olay Gazetesi'nde Bursa'da. Orada stajyer olarak başladık. Bir taraftan okul yürüdü, bir taraftan gazetecilik devam etti. Sonrasında da iş daha çok foto belgesele dönüştü.
Fotoğraflar ve makalelerin yayınladığı yerlere bakıyorum şimdi. National Geographic, Der Spiegel, Masaher, Atlas gibi birçok dergide yayınlanmış fotoğrafım ve makalen var.
Evet, evet.
Bir de gösteri burada. Irak'ta yanma konulu çalışmanın İstanbul Bienali'nde gösterildiği
evet,
notu
doğru,
var.
Doğru.
Sohbetimize devam etmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Konuğum Saner Şen'in Kod Taşlama İşçileri röportajından seçtiğim fotoğraflardan bir seçki. Program blogumuz amaradyo.blogspot.com'da yerini almış durumda. Durum nedir? Bloglara ulaşabiliyor muyuz? Emin değilim çok fazla. Ama zaten ulaşabilen hala ulaşabiliyor bazı yollar kullanarak. Birazdan bu konuyu, yıllardır gündemde olan bu konuyu kod taşlama işleri konusunda Saner'le konuşacağız. Bunun dışında yine kod taşlama işçilerini konu almış Ethem Özgüven imzalı bir video belgesel de var. Toz isminde. Bu belgeseli de blog adresimize koydum. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aslında Saner'le konuşacağımız çok konu var. Son dönemde HES olarak bildiğimiz hidroelektrik santraller ve çevresinde gelişen toplumsal tepkiyle ilgili çalışıyor. Vaktimiz nasıl yetecek bilmiyorum ama bir yerden başlamak lazım. İstersen Saner son bahsettiğim konudan HES'lerden ve HES'lerle mücadele eden bir başlayalım. Doğru mu ifade ettim bilmiyorum. Bu konuda neler yapıyorsun? Ne durumdasın?
Şöyle aslında 2 sene oldu. HES'lerin ne olduğunu anladığım vakit 2 sene öncesi yazdı. Macerli bir toplantıya katıldım. Türkiye Su Meclisi'nin toplantısıydı. O toplantıda ilk kez HES ne menem bir şeydir öğrendim. Onun arkasından aslında İstanbul'u terk etme fikriyle bir yola çıktım. Küçük bir yerde yaşama niyetindeydim ama gittiğim her bölgede aynı HES yıkımı olduğunu görünce bir süre sonra artık yani kaçışın bir anlamı olmadığını farkına vardım. Onun öncesinde belki de hani böyle şehirle alakalı son işim niyetiyle başladım HES'lerle ilgili doküman toplamaya. Ve bu bir süre sonra işte mücadelenin içine kattı beni. Şu anda bayağı genişlemiş durumdayız. İşte HES'leri durdurmak, Türkiye'deki doğa yıkımının önüne geçmek için bir hareket başladı. O hareketin içerisinde yer alıyorum. Bir taraftan da görsel malzeme topluyorum. Videolar çekiliyor, fotoğraflar çekiliyor. İşte bir ekiple bir film yapıldı. Anadolu'nun İsyanı adında bir film. O projenin bir parçasıyım.
Ondan da biraz sonra detaylıca bahsedeceğiz. HES bir deterjan markası değildir. Az önce programdan önce konuşurken evet, kullandığımız cümlelerden bir tanesiydi. Bunu belki de insanlara, topluma iyi anlatmanın bir çaresi olmalı. Ve bu çalışmalar da, senin yaptığın fotoğraf ve video çalışmaları da bunun için bir yol, bir evet, değil mi?
Evet. Ya aslında şöyle düşünüyorum ben. Şu anda tarihe not düşüyoruz. Yani biz bu yıkımın önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama yıkım çok hızlı devam ediyor. Yani toplumsal mücadelenin örgütlenmesinden çok daha hızlı süreci olan bir yıkım var. Ve en azından hani ileride bu yıkımın nasıl yapıldığı, ne şekilde yapıldığı, kimler tarafından yapıldığına dair bolca belge olacak. Biz onları toparlıyoruz. Bir taraftan da insanlara bu görüntüleri göstererek, işte fotoğrafları göstererek, kendi gördüklerimizden edindiğimiz tecrübeleri aktararak mücadeleye katmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğunu da düşünüyorum. İşte yapılan video, Anadolu'nun isyanı videosu. Bu çok hoş, çok fazla da örneği olmayan bir çalışmaydı.
Kesinlikle. Bir kolektif çalışma değil mi?
Kesinlikle kolektif bir çalışma. Hiç kimsenin filmi değil. Başlarken de o niyetle başladık. Ve hiçbir yerden sponsorluk almama niyetiyle başladık. Tamamen gönüllü yardımlarla. Önce bir e-mail trafiği oldu. İnsanlara haber verildi. Böyle bir proje yapılacak. Bunun için destek olmanızı istiyoruz diye. Tabii şey de belirtildi. Yani destekçilerin isimleri açıklanmayacak. Bir şekilde onore edilmeyecek. Bunu bilerek destek verin eğer
emekçilerin, çekenlerin?
Hiç kimsenin ismi açıklanmıyor. Hiçbir şekilde hiç kimsenin ismi açıklanmıyor. Hiç kimse sahiplenmiyor filmi. Çünkü bu tamamen mücadeleye adanmış bir film. Bu şekilde toplanan işte minik minik meblağlarla işin masrafları karşılandı. Kameralar ödünç olarak alındı. Kasetler birileri tarafından hibe edildi. Yani orada konakladığımız yerlerde dahi insanlar bu filmin ne olduğunu, ne için yapıldığını anladıkları için bize destek olarak konaklamamıza izin verdiler. Orada bize yardımcı oldular. Dolayısıyla filme destek verenlerin sayısı gerçekten çok fazla. Şunun bunun filmi demek mümkün değil yani.
Bir parantez açalım. Şimdi dinleyicilerimizin, hala izlememiş olan dinleyicilerimizin bu videoyu izlemek için yapması gereken şey sanırım internet ortamında bazı kanallarda var.
Evet, Anadolu'yu vermeyeceğiz.net adında bir site var. O siteden filme ulaşabilirler. İsterlerse indirebilirler. Filmin çoğaltılmasında, dağıtılmasında hiçbir sakınca yok. İstedikleri gibi çoğaltırlar. Hatta memnun oluruz çoğaltırlarsa.
Anadolu'yu vermeyeceğiz.net.
Evet. Ayrıca zaten hani Anadolu'nun isyanı diye internette aratırlarsa yaklaşık 200 küsür tane site şu anda ana sayfasında kullanıyor filmi. Kolaylıkla ulaşabilirler.
YouTube, Vimeo gibi video kanallarında da
evet, hepsinde var.
Anadolu'nun isyanı.
Vimeo'daki biraz daha kaliteli, sadece onu söyleyeyim.
O zaman Vimeo'dan bakıyoruz. Ben de program bloguna bu çalışmayı da ekleyeceğim programdan sonra. Peki aslında doğaya topyekün bir saldırı söz konusu. Sadece HES'ler de değil.
Kesinlikle. Yani şu anda özellikle son 8-10 senedir çok ciddi bir saldırı var doğaya. Sanki doğada var olan materyallerin ne kadar büyük para kazandırabileceğinin farkına varıldı. Ve yatırımcılar müthiş şekilde saldırıyorlar şu anda doğaya. Devlet de bunun önünü açtığı zaman çok büyük bir yıkım çıkıyor ortaya. Sadece HES'lerle alakalı değil. Aynı zamanda işte yaylalar asfalt yollarla birbirine bağlanmaya çalışılıyor. Bu sayede işte orada yapılaşmanın önü açılacak. Meralarda HES yapılmasına izin veriliyor. 2B kanunuyla ormanların talanının önüne açılmak isteniyor. Yani her koldan hangi konuyla mücadele edeceğimizi şaşırıyoruz bazen. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık, yani bunun önüne geçilemezse eğer, çok kısa zamanda bunun önüne geçilemezse gerçekten geri dönüşü olmayacak bir noktaya geleceğiz. Ne tarım yapacak suyumuz kalacak, ne doğru düzgün bir doğal güzelliğimiz kalacak, ne doğal sit alanları kalacak. Çünkü önümüzde bir kabus senaryosu var. Biyolojik çeşitliliği ve tabiat koruma kanunu adı altında bir kanun tasarısı meclise getirildi. Ve yani bu tasarı meclisten geçtiği takdirde şu ana kadar statü kazanmış bütün koruma alanlarının statüleri bir süreliğine iptal edilecek. Bunlar tekrardan değerlendirilecek. Ve işte çok tehlikeli bazı kavramlar var. Koruma kullanma bunlardan bir tanesi. Koruma kullanma ilkesi göz önünde bulundurularak tekrardan bu koruma statüleri dağıtılacak alanlara. Ama yani bu işin kararını verecek komisyonların içerisinde maalesef sivil toplum kuruluşları çok sınırlı. Bunların hepsi hükümet tarafından belirlenen isimler. Yani bir kabus senaryosu. Bizim önümüzde gördüğümüz şöyle bir süreç, büyük ihtimalle bu kanun meclisten geçtiği takdirde şu ana kadar koruma statüsü nedeniyle yatırımlardan kurtulmuş bir sürü elde edememiş doğal güzellik tahrip olacak.
Bir yandan da sermaye kurban edilmiş olacak.
Aynen öyle, aynen öyle. Bizim şöyle bir sıkıntımız var, onu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir laf vardır, tekrar etmekten bile hoşlanmıyorum. Maalesef çok tekrar ediliyor hükümet tarafından. Su boşa akar. Yani su boşa akmıyor. Su kesinlikle hiçbir zaman boşa akmadı. Hı hı. Onun doğa içerisinde bir var olması gereken, zorunlu olan bir kaynak ve
şu bilinç maalesef önemli galiba. O su akıyor ama o suyun üzerinde sadece bizim tasarruf hakkımız yok. Yani o suyun üzerinde etrafta kesinlikle yaşayan hayvanların, kesinlikle kuşların, bir yani herkesin hakkı kesinlikle var. Yani buna öyle müdahale etme hakkımız yok. O suyun yolunu değiştirme hakkımız yok yani aslında.
Aynı şekilde düşünüyorum. Onun üzerine şunu da söylemek lazım. Yani biz suyu heba etmeye başladık. Hı hı. Yani bu enerji üretme bahanesiyle suyu heba etmeye başladık. Çünkü şöyle bir durum var. O suyu o vadinin içerisinde aktığı anda her noktaya can veriyor. Sadece tabii insanlara değil, oradaki bütün canlıların hayat kaynağı. Ve biz onu sadece kendi elektrik ihtiyacımızı karşılamak için boruların, tünellerin içine hapsediyoruz. Bunun akla mantığa sığan bir tarafı yok. Hele ki bir vadide 30-35 tanesini arka arkaya dizdiğin zaman bununla
tam
doğrunun çölleşmesidir.
Bilgin var mı? Kaç tane bu tarz faaliyete geçirilmesi düşünülen proje var? Kaç HES projesi
yani
var?
2000 tanesi DSİ tarafından açıklanmış. Yaklaşık 2000 tane var. Bunların yanına zannediyorum 4000 civarında mikro HES projesi var.
Bunlar normal değil, değil mi? Su değirmeninden bahsetmiyoruz sonuçta. HES'ler
yok,
çok
hayır
yüksek rakamlar yani.
Bir HES bazı yerde 1 kilometre, bazı yerde 5 kilometre boyunca suyu boruların ve tünellerin içine hapsediyor, yatağından ayırıyor. Yatağına sadece %10'luk bir su bırakıyor ki bu yaz aylarında birkaç kilometre sonra kuruyacak demektir. Kurumasa bile köylerin bir atık sistemi, bir kanalizasyon sistemi olmadığı için kirli sular dereye karışır ve o debi sayesinde temiz kalır dere. Hı hı. O debi olmadığı vakitte onların hepsinden maalesef çok sağlıksız sular akacak demektir. Hastalıkların önü açılıyor ve birbiri arkasına dizildiği için bu HES'ler, işte yani 60 kilometrelik bir vadiye siz 35 tane HES yaparsanız kaynağından aldığınız su anca denizde serbest kalacak demektir. O vadi boyunca da bütün doğa yok olacak demektir. Hı hı. Bunun anlamı bu.
Yakın vadede hani düşününce doğru bir mantık mı kuruyorum bilmiyorum ama nükleerden daha bile tehlikeli aslında.
Ya hepsinin ayrı tehlikeleri var.
Yani risk anlamında kıyasladığım zaman.
Bunun şöyle bir tehlikesi var. Şehirde yaşayanlar, işte bu enerji ihtiyacıyla yanıp kavrulan bizler, nüfusumuz. Evet, bizler. Şunun farkına varamıyoruz bir türlü. Yani enerjide dışa bağımlılığı önleme bahanesiyle bu işi yapıyoruz ama yani yediğimiz ekmeğin buğdayından üzerimize giydiğimiz kıyafetlere kadar her şeyimiz ithal. Her şeyimiz ithal. Hı hı. Yani bebeklerimize yedirdiğimiz mamaya kadar ithal. Ve biz bunların hepsi ithalken ve hiçbir sorun yokken, yani tarım ülkesi, tahıl ülkesi Türkiye'de buğdayı bile ithal ederken, enerjide dışa bağımlılığı önlemek adına şu ana kadar hani bizi besleyen ve hala da yani dokunmazsak besleyecek olan bu vadileri, bu ovaları HES bahanesiyle kurutmak bizim gıda anlamında tamamen dışa bağımlı olmamız anlamına geliyor. Ve yani bu benim mantığıma sığmıyor. Ben anlayamıyorum bu mantığı.
Anlaşılabilecek bir şey değil zaten. Tekrar Anadolu'yu vermeyeceğiz.net projeye dönmek istiyorum. Hı hı. Anadolu'nun isyanı. Ne kadarlık bir zamanda tamamladınız ve nasıl bir efor sarf ettiniz? Mesela nerelere gittin?
Ya bu belgesel 22 şehirde yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ederek yapıldı. 2-2,5 ay sürdü çekimleri, o ana çekimleri, ama çekimler hala devam etmekte. Var olan 20 dakikalık belgesel aslında çok kısa bir bölümü bu filmin. Uzun metraj gelecek, hatta onun devamı da işte Nisan ayında başlaması düşünülen ve Mayıs ortasında Ankara'ya varması planlanan Anadolu yürüyüşünün sürecini de takip edecek. Hı-hı. Ve ondan sonra tamamlamayı düşünüyoruz filmi. Yani hala çekimleri devam ediyor. Şu andaki bölümü sadece vadilerde yürütülen mücadeleyi ve halkın hidroelektrik santralleri olan tepkisini göstermek amacıyla internette paylaşılan küçük bir bölümü filmin.
Devamında merakla bekleyeceğiz ama. Aynı ruhla mı devam edecek uzun metrajda da?
Aslında yapısı tamamen farklı olacak. Çünkü 50 küsur tane röportaj yapıldı bu belgesel için. Bunların içinde işte avukatlar var, bilim adamları var. Konuyla ilgili mücadele eden sivil toplum kuruluşları var. Hatta bu hidroelektrik santral projelerini yürüten mühendisler dahi var. Yani onlarla da görüşüldü. Hepsini her yönden anlatan bir belgesel olacak. Zannediyorum o kısımlarıyla bir filmin yani bir belgesel filmin eksikleri kapanacak.
Harika. Peki hani bunun için bir zaman öngörebiliyor muyuz?
Şöyle söyleyeyim işte şu anda bütün enerji bu yürüyüşe kanalize edildi. Türkiye'nin dört bir tarafından yedi koldan hatta yedi bir tarafı mı demek lazım? Cümle de çok doğru olmadı kusura bakmayın ama yedi ayrı yönden. İnsanlar, köylüler, vadilerinde bu derdi çeken herkes demeyeceğim keşke herkes olsa ama bir kitle yürümeye başlayacak. Ve bu kitle Ankara'ya hareket edecek, bir manifesto var, onu anadoluyuvermeyeceğiz.net internet sayfasından herkes okuyabilir. Bu manifestonun gerçekliğine inanan, doğru olduğunu düşünen herkese açık. Herkese açık. Kurum da gözetmeden, bir kurumsal katılım da önermeden bütün vatandaşlara açık. Çok enteresan, Türkiye'de daha önce devletin yaptığı uygulamalara karşı herhangi bir tepki göstermekten imtina eden çok değişik kitleler bu yürüyüşün içine katılıyor. İçinde milliyetçisi de var, ulusalcısı da var, anarşisti de var, her türden insan var. Ve böyle olması için de çok çaba sarf ediyoruz. Çünkü sadece bir ideoloji üzerinden yürütülen mücadelelerin başarılı olduğu zamanlar oldu ama çoğu zaman da sekteye uğradı. Yeteri kadar kitleselleşemediği için en azından bu konuda kitleselleşme çabası içerisindeyiz. O yüzden herkese açık mücadelemiz. Suyu dert edinen ve gerçekten hani suyun yok olmasının önüne geçmek isteyen, Türkiye'deki doğa yıkımının önüne geçmek isteyen herkese açık bir yürüyüş. Gayet barışçıl bir yürüyüş olacak. Ankara'ya gideceğiz ve taleplerimizi bizi duymak istemeyenlere aykıracağız. Niyetimiz budur.
Tarih?
Nisan başı Nisan itibariyle başı. Ama her bölgeden değişik tarihlerde çıkılacak. Çünkü kilometreler farklı, yürüyüş mesafeleri farklı. Yani en uzun rota 1000 kilometre. İşte daha kısaları var. İnsanlar ona göre kendi programlarını yapacaklar.
Detaylar anadoluyuvermeyeceğiz.net adresinden takip edilir.
Evet, aynen öyle.
Orada şöyle de bir cümle, bunu da programdan önce konuşmuştuk. Takip ettiğimiz veya içinde olduğumuz hiçbir amaç ve ideolojinin bir anlamı kalmayacak. Şayet biz suyu kaybedersek.
Aynen öyle.
Her şeyin yani, içi boşalmış olacak.
Şöyle bir durum var. Yani ben yıllardır hak mücadelelerini takip ediyorum. Sol mücadelelerinin hepsini takip ediyorum. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunların içerisinde çok güzel kazanımlar yaşandı, mücadeleler oldu. Ve hepsini de haklı bulurum ve destek veririm, hiçbir problem yok. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor, bir önceliğimiz var. Bu hak mücadelelerinin hepsini kazansak dahi ortada yaşayacak bir doğa olmadığı takdirde hiçbir anlamı kalmayacak bu kazananların. Öncelikle bizim ve bizden sonra yaşayacak insanların, onun da öncesinde bizden ayrı bu doğanın içerisinde yaşam hakkı bulunan her türlü canlının hakkını savunmak için böyle bir doğa mücadelesi yapılması gerektiğine inanıyoruz. Aslında bir doğa anayasası yapılmalı ve bu işte 15-20 kişinin mecliste elini kaldırarak kabul edenler etmeyenler şeklinde işte tıraşlanabilecek, evirip çevrilebilecek kanun maddeleri olmayacak. Böyle kesin doğanın hakkını yerli yerine koyan bir doğa anayasasının olması gerektiğine inanıyoruz. Bizim mücadelemiz bu yolda.
Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir müzik arası. Ardından tekrar kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Nana, tu kim da kor porti nana. Yeniden birlikteyiz. Mariami Abdüselişi adlı Gürcü yorumcudan dinledik bu şarkıyı. Meraklısına küçük bir not. Şarkının video klibi de amaradyo.blogspot.com adresinde. Tamamını oradan dinleyebilirsiniz. Saner, şimdi HES'lere karşı mücadeleden hani bahsettik ama bir taraftan da senin de demin bahsettiğin gibi dinmek, tükenmek bilmeyen bir enerji açlığı var. Bunun çözümü ne peki hala? Bu açlık nasıl bastırılacak? Nükleer ya da hidroelektrik çözümler haricinde nasıl?
Bence hiçbiri çözüm değil. Çünkü bizim tüketim açtığımız dizginlenebilecek gibi görünmüyor bu yaşam algılayışı içerisinde. Yani biz yaşamı yanlış algılamaya başladık diye düşünüyorum. Yani tükettiğimiz ölçüde varlığımızdan bahsediyoruz. Doğru. Öyle bir hale geldik ki daha fazla tüketmediğimiz zaman garipseniyor. Yani ne yaparsak yapalım, istersek 10 tane nükleer santral yapalım, istersek bütün dereleri kurutalım, her yere rüzgar santrali, güneş santrali yapalım, yine bu ihtiyacı karşılamayacak. Çünkü korkunç bir hızla artıyor. Şu andaki elektrik tüketimimiz yıllık 200 bin gigawatt saat civarında. Ve Çevre Orman Bakanı'nın kendi açıklamasıyla 2020 yılında tahmin ettiğimiz enerji ihtiyacı 550 bin gigawatt. Yani iki katından daha fazla olacak 10 seneye varmadan. Hani böyle bir hızla tüketmeye devam edersek hiçbir şey çözüm olmaz. Bizim ilk başta kendi yaşam tarzımızı bir tekrardan bir değerlendirmemiz gerekiyor zannediyorum. Bunu yapmak zorundayız. Yani bizim şu anda insanlara önerdiğimiz şeyler, doğanın yok olmaması adına yapmalarını tavsiye ettiğimiz her şey çok yakın bir zamanda bir devlet politikası haline gelecek. Biz bunu biliyoruz. Yani bu böyle olmak zorunda. Böyle olmazsa doğa bize çok sert bir tokat vuracak. Yani bundan kaçmanın hiçbir yolu yok. Biz şu anda o kadar sınırsız şekilde tüketiyoruz ki yani bu tüketimi karşılayacak hiçbir kaynak olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü tükettikçe daha çok tüketmek istiyoruz. Reklam kampanyaları bu yönde. Artık insanlara söylenen yani reklamların alt metinleri artık yani sen niye tüketmiyorsun herkes tüketirken? Yani böyle bir mantıkla devam edersek eğer yok olmaya mahkumuz. Başka hiçbir şansımız yok.
Bulduğumuz hiçbir
ve yani nükleer santraller çözüm olarak görünüyor. Hala bundan bahsediliyor. İşte çok yakın zamanda
bir tanesine sahip olacağız.
Yani çok yakın zamanda Japonya'da bir deprem oldu. Herkes takip ediyor.
Şu an patladı patlayacak.
Ve yani teknolojiyi en ileri şekilde kullanan ülkelerden bir tanesi. Şu anda açıklanmadığını söylüyorlar. Bence çok ciddi bir risk altında dünya. O bulut dağılıyor. Gerçekten sağlığı tehlikeli şekilde etkileyecek boyutlara ulaşmış radyasyon seviyesi. Biz de bir deprem ülkesiyiz. Ve yani bunu o zaman evlerimizde de tüp bulundurmayalım diye yani doğrulamaya çalışmanın mantığı anlayamıyorum. Benim için böyle bir izah yolu yok. Yani bir risk varsa eğer ve bu risk gerçekten böyle bir deprem ülkesinde ciddi boyuttaysa ki herkes bunu söylüyor. O nükleer santralin yapılması düşünülen yer bir fay hattına çok yakın. Ve yani biz büyük depremlerin yaşandığı bir ülkeyiz. Eğer böyle bir risk varsa bu yapılmaz. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Yani bunu o zaman evlerimizleri tüp bulundurmayalım diye açıklamak vallahi, yani bir başbakana yakışmıyor, ben bunu söyleyeyim. Evet,
kesinlikle aynı kanındayım. Şimdi bu konuyu maalesef kesip başka bir konuya geçeceğiz. Kod taşlama işleriyle ilgili çalışma. Aslında benim seni tanıma öyküm bu hikayeyle. Bundan biraz bahsedelim. Fotoğrafları ben blog sitesine koydum. Program bloguna amaradyo.blogspot.com. Aynı zamanda sanerşen.com'da da bu ve diğer hikayeler var. Dinleyicilerimiz Saner Şen'in web sitesini de bence ziyaret etmeliler. Diğer röportajlarını da izlemeliler. Kaç senesinde kod taşlama işçileriyle ilgili başladın?
2 sene önce. Kod taşlama işçileri çok o sırada haberlere konu oluyordu. Ve yani meselenin ne olduğunu merak ettim. Birazcık araştırma yaptım. Daha sonra bu meseleyle ilgili mücadele eden bir gruba ulaştım. Onlar sayesinde Bingöl'e gittim. Bingöl'de Karlova ilçesine bağlı Taşçay adında bir köy var. Bu köyde yaşayan genç nüfusun çok büyük bir bölümü silikozis hastası. Çünkü o köyden çıkan ve işte kod taşlama atölyelerinden bir tanesinde iş bulan bir işçinin ön ayak olmasıyla köydeki bütün gençler bu sektörde çalışmaya başlamışlar. Ve maalesef hepsi silikozis hastası olmuş. Ben o konuyu çalışmaya başladıktan sonra birkaç tanesi öldü. O fotoğraflarda bulunan işçilerden bazıları şu anda yaşamıyor. Yani aslında hepsi gelip aynı noktaya dayanıyor. İşte bu öyle bir tüketim açlığı var ki. Yani o kot pantolonları birileri giyiyor ve birileri de üretiyor. Öyle. Zamanında İtalya'da bu işin sağlıksız olduğu tespit edildikten sonra yasaklanmış.
Şu anda da Türkiye'de tabii, yasak galiba, ama ölümler hala devam ediyor.
Tabii ki devam ediyor. Çünkü çok büyük miktarda insan bu atölyelerde çalıştı.
Süremizin sonuna yaklaştık. Ben dinleyicilerimize bir söz vermek istiyorum. Saner'in de onayı olursa şayet devamını başka bir programda tabii yine ki, aynı konular üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü süremiz kısıtlıydı. Evet, tekrar hatırlatayım. Amaradyo.blogspot.com'da kod taşlama işleriyle ilgili bir belgesel de var. Ethem Özgüven'in bir belgeseli. Bunu da mutlaka izleyin. Aynı zamanda anadoluyuvermeyeceğiz.net referans sitelerimizden bir tanesi. Ve programımızı bu belgeselden bir parçayla kapatacağız. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
Eğer yasalarda belirtilen önlemler alınsaydı bu hastalık %100 önlenecekti. Yasalarda var. Yönetmeliklerde var. Uygulanmıyor. Neden uygulanmıyor? Niye uygulatılamıyor? Çünkü güçsüzüz.
Ama dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.